Ayrım 8.
Yok, benim bildiğim Zülfü böyle yapmazdı. O da çok değişmiş, dedi kederle başını sallayarak. Bak görürsün, yarın çıkar gelir, gönlünü alır, dedim. Hiçbir şey söylemeden divanın üstünde dalıp gitti. Başında bekledim. Öyle derin düşüncelere kaptırmıştı ki kendini, benim varlığımı unutmuştu. Ben de ona yaklaşmaya cesaret edemiyordum. Sonra aniden kalktı. İçeri girip yıkandı, tıraş oldu. Bayramlıklarımı çıkarın, dedi. Aceleyle giyindi. Duvarda asılı duran av tüfeğini aldı. Fişekleri kontrol etti. Anam ile ben kaygılandık. Tüfeği ne yapacaksın İsmail, diye sordu anam. Ava çıkacağım, dedi. Ne avıymış bu bayram gününde? Sen canlıya kurşun atmazsın ki, dedi. Artık atacağım ana, dedi. Atmadık da ne oldu? Köyde adımız deliye çıktı. En yakın arkadaşımız bile bizi dinlemiyor artık. İsmail'in her zamanki garipliklerinden biri, diye düşündük. Onu oyalamak için sana azık getireyim mi İsmail, dedim. Yok istemem ama sana söyleyeceklerim var, diyerek beni içerideki odaya götürdü. Merakla seyrettim arkasından. Beni karşısına aldı. İsmail senin rengin solmuş. Hastalanıyorsun galiba. Gel şu bayram gününde gitme. Sana yatak açayım. Biraz uyu, dinlen, dedim. Bir şeyim yok Gülizar, dedi. Sen şimdi beni boş ver de söyleyeceklerimi iyi dinle. Senden çok razıyım. Benim kahrımı çektin. Yaptıkların için sağ ol. Halbuki ben sana kocalık edemedim. İstemediğimden değil, elimden gelmediğinden. Kusuruma bakma. Hakkını da helal et, dedi. O öyle deyince kuşkulandım. Hakkım helal olsun da sen nereye gidiyorsun İsmail, dedim. Hiç. Nereye gideceğim? Çıkıp dağlarda dolaşacağım biraz. Ama aklıma geldi de seninle bir helalleşeyim, dedim. İnandım. Onun dönülmez bir yolculuğa hazırlandığını anlayamadım. Anlasaydım bırakır mıydım hiç? Gülizar yine kötü oldu. Gözleri doldu. Sesi boğuklaştı. Neredeyse yeniden ağlamaya başlayacaktı ki toparladı kendini. Gene birkaç gün ortadan kaybolacak, diye düşündüm. Kurbanın olam İsmail, şu bayram gününde gitmesen ne olur sanki, dedim. Gitmem lazım. İçimi sıkıntı bastı gene. Artık burada duramam, dedi. Kalktı, öteki odaya geçti. Anasının elini öptü, babasını sordu. Mıcır İbrahim'e kurban kesmeye gitti, dedik. Önce kendi kurbanını kesmeliydi, dedi. Ne zaman dönersin İsmail, diye sordu anam. Belli olmaz ana, dedi. Fişekliği kuşandı, tüfeği omzuna astı. Kapıyı çekip çıktı evden. Yarım saat geçti geçmedi, kapımız deli gibi çalınmaya başladı. Hayırdır inşallah, diyerek koştum kapıya. Baktım Zülfü Can. Buyur gel, İsmail de şimdi çıktı, diyecektim ki Zülfü'nün ağladığını fark ettim. Dizlerimin bağı çözüldü. Ne oldu İsmail'e, dedim. İsmail kendini vurdu Gülizar bacı, dedi. Anamın çığlığını hatırlıyorum. Sonra mezarlığa doğru yalın ayak koşuşumuzu. Sanki bütün köy boşalmış peşimizden geliyordu. O uzun yol bir anda yitip gitmişti ayaklarımızın altında. Mezarlığa vardığımızda 3-5 insanın bir mezarın başında toplanmış olduğunu gördüm. Oraya doğru ilerledik. Bu Veli Sofu'nun mezarıydı. Biz yaklaşınca mezarın başındakiler açıldılar. Önce tüfeği gördüm. Sonra İsmail'in mezarın üzerine yüzü koyun kapanmış ölüsünü. Hiçbir şey söyleyemeden öylece kala kaldım. Ona yaklaşamadım bile. Anam oğluna sarılarak ağlamaya başladı. Çevremde insanlar dolaşıyor, ağlaşıyor, bana bir şeyler söylüyorlardı. Hiç kimseyi duymuyor, hiç kimseyi anlamıyordum. Öylece ne durmuş İsmail'in ölüsüne bakıyordum. Bir ara yaşlılar geldiler, anamı İsmail'den kopardılar. Anam ayağa kalkınca bana doğru döndü. Yüzünün sağ yanı kıpkırmızıydı. Kadıncağız beni öyle donmuş görünce, "Kara yazılı gelinim," diyerek boynuma sarıldı. Yüzümde pıhtılaşmış soğuk bir sıvı hissettim. Elimi yüzüme sürdüm. Bu kandı. Anam başını bir yere çarptı, diye düşünürken birden bunun İsmail'in kanı olduğunu anladım. Gülizar yine gözyaşlarına boğuldu. İsmail'in ölüsünü ilk gördüğü anı yeniden yaşıyor gibiydi. Acını anlıyoruz Gülizar Can, dedi Bektaş Sofu. Kederle bakıyordu Gülizar'a. Sana elimizden gelen her yardımı yapmaya da hazırız. Lakin burası bir yüce mahkemedir. Doğruyu eğriyi bulmamız gerekir. Bu yüzden istersen biraz sakinleş de ondan sonra anlatmaya devam et. Gülizar Sofu'nun önerisini kabul etmedi. Gözyaşlarını kara yazmasıyla silerek anlatmayı sürdürdü. İsmail kendini vurduğunda sanki dünya başıma yıkılmıştı. Ama ne yalan söyleyeyim, bir yandan da ona kızıyordum. Kendini değilse bile beni, karnımdaki bebeği düşünseydi ya. Ölümünden 3 gün sonra rüyamda bana geldi İsmail. Ben koca dağa doğru yürüyordum. Başımın üstünde bir bulut geziyordu. Nereye gitsem o da peşimde. Ama hiç korku duymuyorum. Hatta hoşuma gidiyordu. Sanki küçük bir kızmışım da. O bulut benim arkadaşımmış. Bir ara bulut alçaldı, alçaldı. Gelip tam karşımdaki tepenin üstüne kondu. Ona doğru yaklaştım. Aksisler açıldı. İçinde bir karaltı belirdi. Baktım İsmail. Hiç ölmemiş gibiydi. Ben de onu hiç yadırgamadım. Gülümseyerek yanıma geldi. Onu hiç böyle mutlu görmemiştim. Başının üstünde başak rengi bir ışık vardı. Niye bizi bırakıp gittin İsmail? Diye sordum. Kusura bakma Gülizar, dedi. Köyde çok canım sıkılıyordu. Konuşacak, dertleşecek kimse yoktu. Önceleri dağlar, kırlar rahatlatıyordu beni ama giderek oralarda da kendimi bir başıma hissetmeye başladım. Kaçacak yerim, sığınacak yuvam kalmamıştı. Başka çarem olmadığı için sizleri terk etmek zorunda kaldım. Peki biz ne yapacağız şimdi? Dedim. Herkes kendi yolunu bulur. Zaten iyi bir koca değildim ben. Bundan sonra da iyi yaşayacaksın. Ben daha konuşmak istemiyorum ama o yukarıya güneşe doğru baktı. Beni çağırıyorlar. Artık vaktim doldu diyerek bulutuna koştu. Yeniden beyazlığına bürünüp uçup gitti. Bu rüyadan sonra İsmail'e hak vermeye başladım. Allah günahlarımı affetsin ama belki de o bir evliyaydı. Ben onun kıymetini bilemedim. Ona layık olamadım. Boş yere kendini yeme Gülizarcan, dedi Bektaş Sofu. Kocanın ölümü senin kafanı iyice karıştırmışa benzer. Her şey ayan beyan ortada. Sen üzerine düşeni fazlasıyla yapmışsın. Onu uyarmış, durumu öteki canlara bildirmişsin. Bir kadın kocasına daha nasıl yardım edebilir? Ben kendimi suçlamayayım da kim suçlasın? Onu tek başına bıraktım. O da gitti dağlarda, kurtlarla kuşlarla konuştu. Ben ona haldaşlık edemedim. Dağların rüzgarı, pınarların başı çaredir bana, derdi. Bir rüzgar, bir su başı kadar olamadım. Alıcı kuşlar konup kalkar kafamın içine, derdi. Alıcı kuşları kovamadım, diyerek ağlamaya başladı. Gözyaşlarına yazık etme Gülizarcan. Ağlamak faydasız. Gerçek acı da olsa kabul etmek gerek. Sen İsmail için elinden geleni yapmışsın. Ama görmek istemeyen gözden daha kör, duymak istemeyen kulaktan daha sağır olamaz. Senin İsmail için yapabileceğin hiçbir şey yoktu. Artık sana düşen karnındaki bebeği esenlik içinde dünyaya getirmek, Hak Muhammed Ali davasına sadık, kutlu bir can olarak yetiştirmektir. İsmail'in alnınıza sürdüğü kara lekeyi belki bu bebe temizler. Gülizar ağlamayı kesti. Öfkeyle Sofu'ya bakarak ayağa kalktı. Benim alnımda leke yoktur, dedi. Bak, benim alnım tertemiz, diyerek siyah başörtüsünü çıkartıp Sofu'ya doğru yürümeye başladı. Kestane rengi saçları dağılarak omuzundan aşağı döküldü. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da İsmail'imin alnı da temizdir. Hiçbir leke yoktur onun nurlu yüzünde, diyerek Sofu'nun postuna yaklaşıyordu. Başta Sofu olmak üzere meydandakiler büyük bir şaşkınlığa kapılmıştı. Herkes susmuş olup biteni izliyordu. Meydanın gençlerin bulunduğu bölümünden fısıltılar yükseldi. Bir ses, ''Yeter artık bu insanların çektiği. Dualayın şu zavallıyı da götürüp gömelim mezarına.'' dedi. Bektaş Sofu ne yapacağını şaşırmış gibiydi. Gençlerden gelen tepki, kararlılıkla üstüne gelen Gülizar korkutuyordu onu. Ama korktuğu gibi olmadı. Ali Rıza, iri cüssesinden beklenmeyen bir çeviklikle ayağa fırlayarak gelinini durdurdu. ''Ne yapıyorsun kızım? Biz buraya hakkımızı almaya geldik. Tarikat içinde kardeşliği bozmaya, kavga çıkarmaya değil.'' diyerek onu yatıştırmaya çalıştı. Gülizar durmadan tekrarlıyordu. ''Benim alnımda kara leke yoktur. Bizim alnımızda kara leke yok.'' Ali Rıza Gülizar'ı yerine oturttu. Sofu'ya döndü. ''Kusura bakma Bektaş Sofu.'' dedi. ''Gençtir, yaralıdır, duygularına mani olamamıştır.'' Sofu'nun yüzündeki kaygı bulutları yok oldu. Kaşları gerildi, sert bakışları yerine geldi. Ali Rıza ona eski gücünü yeniden bağışlamıştı. ''Burası Kırklar Meydanı'dır, Erenler Dergahı'dır.'' diyerek gürledi. ''Bu meydana çıkmak yürek temizliği ister. Edep erkan bilmek ister. Hadi bu gelin acısından ne yaptığını bilmiyor. Ya az önce gençlerin arasından seslerini yükselten o zırzoplara ne demeli?'' Sözünün burasında sağ elinin işaret parmağını gençlerin bulunduğu tarafa doğru tehditkar bir biçimde salladı. ''Beni iyi dinleyin. Eğer edebinizle oturup konuşulanları dinleyecekseniz ne âlâ. Yok dinlemeyecekseniz derhal bu meydanı terk edin. Burada toplanmış canları huzursuz etmeye kimsenin hakkı yoktur. Edep erkan bilmeyen kişiler bir daha bu kapının eşiğinden içeri adım atmasın.'' Gençlerin arasından dalgalanmalar oldu. Birkaç cılız somurtu yükseldi. Ama kimse çıkıp da Sofu'nun sözlerine karşılık verecek cesareti bulamadı kendinde. Sofu üsteledi. Anlaşılan odur ki çocukken gerekli terbiyeyi almamışlar var aramızda. Terbiyeyi, erkanı ailelerin vermesi gerekir. Yani sözüm sizedir ey yetişkinler. Çocuklarınızın davranışlarından siz mesulsünüz. Bunu bilmelisiniz. Bilesiniz de ona göre adım atasınız. Yetişkinlerin tümü utançla başını öne eğdi. Gençlerden artık çıt çıkmıyordu. Koca meydanda yalnızca Bektaş Sofu'nun çektiği tövbe estağfurulluhlar duyuluyordu. Söze yine Ali Rıza başladı. Ey sofular, ey komşular, kırgınlığa, birbirimizi darıltmaya gerek yok. Ortalıkta bir haksızlık vardır. Daha önceleri de olduğu gibi bu haksızlığı gidermek için geldik meydana. Önemli olan doğruyu bulmak, doğrunun emrettiği işi gönül rızasıyla yapmaktır. Birbirimizi gücendirmenin kimseye yararı olmaz. Ah komşular ah, içerim nasıl yanıyor anlatamam. Evlat acısı çok zor. Allah kimsenin başına vermesin. Bilirim, ölüm hak buyruğudur. 3 gün erken ya da 3 gün geç, hepimizin geçeceği bir köprüdür. Lakin gencecik çocuğunu toprağa vermek acı. Buna bile katlanabilir insan. Hak benden daha çok sevmiş olmalı ki oğlumu zamanından önce aldı yanına deyip kendini avutabilir. Ama oğlu bütün köy tarafından günahkar görülürse, bütün canlar mundar bir şeymiş gibi ondan uzak durmaya çalışır da ölüsüne bile sahip çıkmazsa bu kedere dayanılır mı? Süha pencereden Ali Rıza'yı izlerken ne kadar kederli bir yüzü var diye konuştu. Ama çok da kararlı. Adam gücünü acıdan alıyor. Hiç şaşırtıcı değil. Bu da bize özgü bir gelenek. Ya acı ya inanç güç verir bize. Hem de ne güç. En akıllı uslu insanlara bile hiç umulmadık işler yaptırabilir. Normal yaşamında kendi halinde bir adamdır şu Ali Rıza. Ama oğlunun onurunu korumak için ölüyü mezardan çıkarıp buraya getirebiliyor. Ya birinci şubede karşılaştığım o yaşlı adam? Sahi ne oldu acaba o amcaya? 6. Bölüm. O yaşlı adamla karşılaştığında kaçaklığının ilk aylarıydı. Örgüt ona Kadıköy'de kalabileceği bir ev, daha sağlamını temin edene kadar da kullanabileceği bir öğrenci kimliği ayarlamıştı. Öğrenci kimliğiyle dolaşması oldukça tehlikeliydi ama yine de kendi nüfus kağıdından daha güvenliydi. "Biraz dişini sık," demişti sorumlusu. "En kısa sürede sana kapı gibi sağlam bir kimlik getireceğim." Üstelik bütün gün evde oturuyor, ancak 2 haftada bir sorumluyla görüşmek için çıkıyordu dışarıya. Görüşmeleri de genellikle gündüz olduğundan polis kontrolüne yakalanma olasılığı çok düşüktü. Ama bir gün bu düşük olasılık gerçekleşti. Yine örgüt sorumlusuyla görüşmeden dönüyordu. Arkadaşından ayrılıp Karaköy'den vapura bininceye kadar her şey yolunda gitmişti. Vapur tıklım tıklım doluydu. Yolcular tercih etmediği için genellikle oturulacak yer bulunabilen ön taraftaki bodrum kata indi. İçerisi her zamanki gibi küf kokuyordu. Bodrum'daki 6-7 kişilik uzun sıralardan indiği merdivenin karşısındakine yorgunlukları yüzünden akan orta yaşlı 3 adamın yanına yerleşti. Az sonra makinelerin gürültüsü arttı ve vapur iskeleden ayrıldı. Aradan 10 dakika geçmeden yukarıdan koşuşturmalar, gürültüler geldi. Vapurun cızırtılı hoparlöründen "Sayın yolcularımız, lütfen sakin olun. Az sonra Haydarpaşa iskelesine yanaşacağız. Korkacak bir şey yok." diye bir anons yapıldı. Anons üzerine Süha'nın oturduğu kattaki yolcular korkuyla merdivenlere doluştu. Herkes yorgunluğunu unutmuş, can derdine düşmüştü. Yukarıda neler oluyordu? Yoksa batıyorlar mıydı? Süha da onlarla itiş kakış tırmandı merdivenleri. Yukarı çıkınca vapurun giriş katında hemen hemen hiç kimsenin olmadığını, yolcuların 2. katta toplanmış olduğunu gördüler. Bunun nedenini anlamakta gecikmediler. Vapurun sağ girişindeki demirlere asılmış kırmızı renkli kocaman bir pankart boğaz rüzgarında coşkuyla dalgalanıyordu. Süha kırmızı sarı harflerle "Kahrolsun faşist diktatörlük" yazan pankartın ucuna bağlanmış paketi görünce her şeyi anladı. İçinden gülmek geldi. Fakat aklına gelen şey gülümseyişini dudaklarında dondurdu. Vapurda arama yapacaklar. Üzerindeki sahte kimlik başına iş açabilirdi. Dikkat çekmemek için yolcuların arasına girmeliydi. Şansına lanetler okuyarak merdivenleri tırmandı. Yolcuların arasında tam bir panik vardı. Bir yaşlı kadın bayılmış, çevresindekiler kolonya tutarak onu ayıltmaya çalışıyordu. Kimileri pankartı asanlara küfrederken, kimileri de salavat getiriyor, herkes büyük bir sabırsızlıkla bir an önce karaya çıkmayı bekliyordu. Büyük olasılıkla o kutunun içinde taştan başka bir şey yoktur diye düşünüyordu Süha. Ama bu benim durumumu değiştirmez. Polis mutlaka arama yapacaktır. Bu kadar yolcuyu tek tek aramaları biraz zor olmaz mıydı? Kız kulesini solda bırakıp mendireğin arasına girdiklerinde sanki çok gerekliymiş gibi Deniz polisinin bir botu siren sesleriyle onlara refakat etmeye başladı. Siren sesleri yolcuların arasındaki paniği daha da arttırdı. Bayılanların sayısı 3'e çıktı. Birkaç kişi denize atlayıp yüzerek kurtulmaktan söz etti. İyi giyimli gençten bir adam vapuru burada durdurup polisin pankartı indirmesi gerektiğini söyledi. Ama bu görüşe "ya bomba patlarsa" diye çoğunluk karşı çıktı. Neyse ki Haydarpaşa iskelesi görünmüştü. Cızırtılı hoparlörden yeni bir anons duyuldu. "Sayın yolcularımız, birkaç dakika sonra iskeleye yanaşacağız. Lütfen paniğe kapılmadan yaşlılara, çocuklara ve kadınlara öncelik tanıyarak düzenli bir biçimde boşaltalım vapuru." Bu anons vapur iskeleye yanaşıncaya kadar birkaç kez yapıldı. Ama vapur sallanarak iskeleye yaklaştığında güçlü erkekler ötekileri dirsekleriyle iterek öne geçti. En arkada yaşlılar, kadınlar ve çocuklar kalmıştı. Süha arkalarda iki çocuklu genç bir kadın ile orta yaşlı emekli karı kocanın arasında sıkışıp kalmıştı. İskelenin kapısına doğru yaklaşırken kalabalık yavaşladı. Bir ara ayaklarının üzerinde doğrularak başların arasından iskelenin kapısına baktı ve tahmin ettiği gibi kapıda kimlik kontrolü yapan polisleri gördü. Artık geri dönmesi olanaksızdı. Hem dönse bile kaçacak yer yoktu. Kalabalık onu sağdaki kapıya doğru sürükledi. Kapı biri genç, diğeri orta yaşlı iki polis tarafından tutulmuştu. Yanlarında 6-7 polis daha vardı ama kimlikleri bu ikisi kontrol ediyordu. Süha genç olanını seçti. Belki oğlanın toy olduğunu, işi fazla önemsemeyeceğini sanmıştı. Öğrenci kimliğini polise uzattığında adam başını kaldırıp araştıran gözlerle yüzüne baktı. "Nerede okuyorsun?" diye sordu. Süha rahat görünmeye çalışıyordu. "İşte orada yazıyor ya, İTÜ'de, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde." Polis elindeki kimliğe baktı yeniden. "Başka kimliğin yok mu?" "Evde kalmış, yanıma almayı unutmuşum." "Peki," dedi polis. Süha kurtulduğunu sandı. Kimliğini almak için elini uzatırken adam başını salladı. "Kimliğin bende kalacak." "Neden?" Polis sertçe baktı. "Arkaya geç," dedi. Yandaki polisler Süha'yı kolundan çekerek aralarına aldılar. Üzerini tepeden tırnağa kadar aradılar. İşlerine yarar bir kanıt bulamayınca Süha umutlandı. Ama sevinci boşunaydı. Onu yine serbest bırakmadılar. Yolcuların suçlayıcı bakışları altında iki polis mavi bir minibüse tıktı onu. Minibüste gözaltına alınan beş genç daha vardı. "Hapı yuttuk," diye düşündü. "Bu kıytırık öğrenci kimliğiyle beni kolay kolay salıvermezler. Gerçek kimliğim açığa çıkmasa bari." Vapurdaki son yolcu da inince üç kişilik bir bomba imha ekibi pankartın başına geçti. Ama bu ilginç operasyon başlarken sühaları taşıyan minibüs birinci şubenin yolunu tutmuştu bile. Çoğu üniversitelilerden oluşan zanlıların sayısı 14'ü bulmuştu. Minibüse beyaz bir Renault eşlik ediyordu. Renault'da 3 polisin yanı sıra olayı gördüğünü söyleyen vapurun işgüzar çımacısı da vardı. Süha'nın başka bir korkusu da polislerin arkasından onu tanıyan birinin çıkmasıydı. Darbe öncesi o kadar sık gelmişti ki buraya her an onu tanıyan biri çıkabilirdi. Bu yüzden birinci şubeye geldiklerinde başını öne eğerek indi minibüsten. İçeri girerken de öteki şüphelilerin arkasında kalmaya özen gösterdi. Polisler onları uzunca bir salona sokarak soldaki duvarın dibine yan yana dizdiler. Karşılarındaki duvar boydan boya aynayla kaplanmıştı. Süha aynayı görür görmez bu salona teşhis için getirildiklerini anladı. Bu ayna zanlıları teşhiste tanığı gizlemek için kullanılan bir tarafı kör bir camdı. Demek eylemi gören tanıklar vardı. Bu iyiye işaret sayılabilirdi. Eğer tanık eylemi yapanları tespit edebilirse Süha'nın kimliğine takılmadan onu bırakabilirlerdi. Gerçekten de az sonra bulundukları salonun kapısı açıldı. Polisler zanlıların arasından 3 kişiyi silah tokat alıp götürdüler. Süha gidenler için üzüldü ama kendisi için duyduğu sevinç daha ağır basıyordu.